Ayrım 6.
Sonunda Uşakizadelerin köşkünün önüne geldiklerinde arabadaki herkes kanter içindeydi. Yaverler ve paşalar o derecesini ummadıklarını düşünüyor, bu tehlikeli yolculuğun kazasız, cezasız bitmesinden memnun, rahat nefes alıyorlardı. Çünkü İstanbul'dan inanılır kaynaklardan gelen bazı şüpheli ve Türk olmayan komitecilerin Muzaffer Başkumandan'a suikast planlarıyla birlikte İzmir'e sızdıklarını bildirmişlerdi onlara. Arabalar Beyaz Evin bahçesine girince önce Mustafa Kemal indi. Kapıyı Yaver Resuhi açmıştı. Yaver Muzaffer paşanın öne düşmesini bekliyordu. Böylece önde Mustafa Kemal, arkada yaverleri, daha arkadaki arabada İsmet ve Fevzi paşalar içeriye girdiler. Beyaz Evin bahçesi harika bir şekilde mor salkımlar, güller, menekşelerle donanmıştı. Evin kapısına çıkan merdivenin yanında baş yaver Salih Bey, merdivenin sahanlığında Latife Hanım saygı duruşunda Mustafa Kemal'i bekliyorlardı. Paşa sinirli, kaşları çatık, heyecanını belli etmemeye çalışarak yürüyordu. Mermer merdivenin önüne gelince durdu. "Eviniz çok güzel Latife Hanım." Latife Hanım merdiveni uçar gibi inerken cevap verdi. "Hiçbir ev size layık değildir paşam. Ama şimdilik en emniyetli yer burası galiba." Ev sahibi hanım paşanın elini öpmek istiyordu ama Mustafa Kemal buna izin vermedi. Çok resmi bir tavırla, zoraki, soğuk bir edayla "Estağfurullah." dedi. "Ben hanımlara el öptürmem hanımefendi. Bunu unutmayın." Latife hanım, Fevzi ve İsmet paşalara da aynı biçimde davrandı. Onlar da genç hanımı saygıyla selamladılar ama el öptürmediler. Genç kızın elini sıktılar. Fevzi paşa gizli gizli, İsmet paşa daha rahat ve saklamadan bu genç hanımı incelemekteydiler. Kafile evden içeri değişik ve karmaşık duygularla girdi. Az evvel konukların olduğu bahçe şimdi boştu. Ruşen Eşref evden bahçeye çıktı. Daha sonraları bu olayı Atatürk ve Milli Tesanüt adlı kitabında şöyle anlatacaktı. İzmirli Türk kızının baba evinde misafir olarak karşılayıp ağırladığı Türk başkumandanının kaldığı o günlerde o ve Beyaz Köşk birdenbire dünyanın işte böyle en ilgi uyandıran merkezi oluvermişti. Dağları, denizleri aşarak kendine, memleketin ve dünyanın dört bucağından ziyaretçi gelen, yerliler ve yabancılarla dolup boşalan o köşk, şenliğin 40 gün 40 gece sürdüğü, tasvirini masallarında duyup hayal ettiğimiz peri saraylarına dönüştü. O günler İzmir onun kaç yönden haz duyduğu mutlu yurt bölgesi, yeryüzü cenneti olmuştu. O, kavuştuğu İzmir'e, İzmir, kavuştuğu kurtarıcıya böyle zafer ve sevgi günleri yaşattı. Şimdi paşalar Beyaz Evin verandasındaki koltuklarda dinleniyorlar. Mustafa Kemal'in yaverleri gidip geliyor, kimi de ayakta emir bekliyor. Onlardan biraz uzakta gazeteciler. İçlerinde Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Asım Us, Ruşen Eşref dikkatleri çekiyor. Ruşen Eşref'in elinde sapsız bir evrak çantası var. Yüksek rütbeli bazı subaylar küçük gruplar halinde tartışırken, beyaz eldivenli, siyah elbiseli garsonlar herkese limonata ve bisküvi ikram ediyor. Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fevzi Paşalarla konuşmakta. Çevre kalabalığının farkında değilmiş gibi sakin, huzurlu görünmeye çalışıyor. İsmet Paşa, konuşulan konuyu ısrarla kurcalamayı sürdürüyor o sıra. "Demek İngiliz amirali ayrıca bir de yazılı beyan istiyor, öyle mi? Küstah bunlar. Mektup mu yazmış?" "Evet," dedi Mustafa Kemal, "hiç sıkılmadan. Eksik olmasın, Halide Hanım mektubu Türkçe'ye çevirdi de Yusuf Kemal'e gönderdim. Bakın bu iyi olmuş paşam. Yusuf Kemal o usta diplomat diliyle layık oldukları cevabı verir." Mustafa Kemal açıklamalarını sürdürdü. "Dün İngiliz konsolosu ile görüşürken, dediğin gibi İsmetçiğim, gerçekten küstah bunlar. Efendim, ihtilal devletlerine ait kişilerle İzmir'deki Rum ve Ermeniler emniyette olduklarına dair diyerek benden teminat istemez mi? Kendisine İzmir'de kim varsa herkesin Büyük Millet Meclisi'nin teminatı altında olduğunu söyledim. Ne dese beğenirsiniz bana?" Limandaki İngiliz gemilerini göstererek, "Biz güvenliği sağlayacak güçteyiz efendim," dedi. "Evet, aynen böyle." Ben de "Sir," dedim, "yoksa bizim vatanımızda olduğunuzun farkında değil misiniz? Sömürgelerinizden biri değil burası. Ve ben Donanmanızın en kısa zamanda limandan çıkıp İzmir'i terk etmesini bekliyorum. İsmet ve Fevzi Paşalar ayağa kalkıp heyecanla paşayı kutladılar. İsmet Paşa, bravo paşam, gerçekten cevabı pek güzel vermişsiniz dedi. Mustafa Kemal, ama İsmet, sen o cevabı benden önce ordularınla vermiştin zaten diye muhabbetle süzdü bu en yakın dava arkadaşını. Akşam oluyordu. Herkes kendi yerine dönmüş, Mustafa Kemal ve ev sahibesi yalnız kalmışlardı. Yaverler ortada yoktu. Mustafa Kemal ayaktaydı. Latife Hanım oturuyordu. Uzun bir sessizlikten sonra Mustafa Kemal genç hanımın önünde durdu. Bütün korkum İzmir'i kurtaralım derken ona zarar vermekti. Ne yazık, koca şehir. İşte göz göre göre yanıyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yanan yerlerde size ait emlak var mı hanımefendi? Latife Hanım bu soruyu, balkona çıkalım isterseniz paşa hazretleri diye karşıladı. Yan yana yürüdüler. Şimdi konuşurken Latife Hanım'ın sesi titriyordu. Heyecanlı ve üzüntülüydü. Ailemize ait mülklerin büyük bir kısmı yangın sahası içinde efendim, dedi. Mustafa Kemal saklayamadığı bir heyecanla ona döndü. Yoksa ağlıyor musunuz? Latife Hanım elleriyle gözlerini silerken tek kelimeyle yanıtladı onu. Evet. Sonra hemen açıkladı. Ama yanlış anlamayın efendim. Babamın malı mülkü yanıyor diye ağlamıyorum. Varsın hepsi yansın. Mesele bu değil. Siz emrederseniz yeni bir İzmir yaratılır. Ben şükrederek ağlıyorum. Bayrağımız kurtuldu. Şerefimiz kurtuldu. Siz buradasınız. Size bir şey olmasın. Allah sizi korusun da. Yangının alevleri Latife Hanım'ın yüzünü ara ara aydınlatıyordu. Gözlerinde iri iri yaşlar. Mustafa Kemal ona hayranlıkla baktı. Sonra kollarından şefkatle tutarak şöyle dedi. Yo, bak çocuk, ağlamaca yok. Ben gözyaşlarına hiç dayanamam. Latife Hanım bir yandan da gülümsemek istiyor, dudaklarını ısırıyordu. Paşam, insan bazen mutluluktan da ağlar. Paşam, affedin beni, lütfen. Genç kız daha fazla dayanamayarak balkondan içeriye koşmuştu. Mustafa Kemal onun ardından baktı. Yüzü sakin, hülyalı. Karanlıkta kendini kendi karşısında gördü bir an. Sivil giyimliydi. Bir başka kadını kollarından tutmuştu. O kadının da gözlerinde yaşlar vardı. Kadının yüzü üst üste düşen fotoğraflar gibi değişiyordu. Bazen sarı, bazen siyah saçlı. Bazen başı açık, elbiseleri ayrı, görüntüleri ayrı, sesleri ayrı. Paşa iç sesiyle kendisiyle konuşuyordu şimdi. Emine, Monika, İtti, Mara, Sabiha, Tevhide, Niki, Fikriye, hepiniz buradasınız. Hep aynı şeyleri tekrarladınız bana, güzel şeyleri. Ama bu kız, Corin, sen bana hep yardımcı oldun. Seni şu anda çok arıyorum, sana ihtiyacım var. Çok büyük bir yanlışa doğru mu gidiyorum acaba, yoksa en doğruya mı? Şölen gecesi, konuklar holde ve salonlarda toplanmış. Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Asım Us, yerel gazeteciler, yaverler ve az sayıda fesliler, çok sayıda kalpaklılar. İzmir eşrafından bazı kişiler, yüksek rütbeli subaylar, yabancı gazeteciler. Bunların içinde Daily Mail muhabiri Word Praise ve Miss Claire Sheridan da var. Word Praise, spor giyimi, esmer yüzü, parlak monokli ile dikkati çekiyor. Salona gireni yanındakilere soruyor. Who is he? Who is she? Miss Claire Sheridan ise çok güzel, ince, zarif, sarışın, biraz irice. Bembeyaz, pırıl pırıl dişleri, gülüşünü süsleyen bir sanatçı. Heykel yapıyor. Bir ara üzerinde onbaşı üniformasıyla Halide Edip Adıvar Hanım salona giriyor. Herkes ona bakmakta şimdi. Herkes saygıyla önünde eğilmekte. Halide Edip insanları gülerek selamlaya selamlaya İsmet Paşa'nın yanına geliyor, elini sıkıyor. Ardından da Miss Claire Sheridan Halide Edip'in yanına geliyor, ona İngilizce bir şeyler söylüyor. Halide Hanım evet anlamında başını sallayarak kadını dinliyor, dinliyor. Sonra İsmet Paşa'ya dönerek, paşam diyor, sizi Miss Claire Sheridan'la tanıştırayım. Kendisi Churchill'in yeğeniymiş. İzmir'e Rusya'dan gelmiş. Moskova'da Lenin'in bir büstünü yapmış. Müsaade alırsa Gazi Paşa'nın da büstünü yapmak istiyormuş. İsmet Paşa gülerek başını sallıyor. Ne âlâ, zannedersem Paşa Hazretlerinin bu tür işleriyle Ruşen Eşref Bey meşgul oluyor. Uygun görürseniz hanımı Ruşen Bey'le tanıştırın onbaşı. Emredersiniz efendim. Ama sanırım onlar tanışıyorlar. İsmet Paşa hemen şu açıklamayı yapıyor Halide Hanım'a. Emretmem size ben. Hele savaş dışında. Ancak rica edebilirim hanımefendi. Çok naziksiniz paşam. Oo, bakın efendim. Paşamız salonu teşrif ediyorlar. Mustafa Kemal salona inen merdivenin üst basamağında şimdi. Üstünde beyaz bir Kafkas gömleği, beli kemerli, siyah kadife pantolon ve siyah rugan botlar. Görünüşü şahaneydi. İngiliz heykel yapımcısı hanım paşayı görünce şaşkınlık içinde Halide Hanım'a dönüp soruyor. Is he? Oh, just a typical Greek god. Halide Edip Hanım biraz da küçümseyerek İsmet Paşa'ya tıpkı bir Yunan ilahı gibi diyor paşam dedi. Siz de öyle düşünmüyor musunuz hanımefendi? O anda paşayı görünce birdenbire patlayan alkışlar salonu inletiyordu. Halide Edip Hanım soruyu cevaplandıramadı. Mustafa Kemal'in arkasında yaverleri Salih ve Muzaffer, onların arkasında da Latife Hanım vardı. Başına siyah bir tül sarmış, yakası volanlı, dantelden, manşetli beyaz ipek bir bluz giymiş, uzun siyah, arkası godeli ipek bir eteklik ve beyaz iskarpinler. Mustafa Kemal merdivenleri biraz mahcup, biraz heyecanlı bir ifadeyle iniyor. İsmet Paşa'yı görünce ona doğru yürüyerek elini sıkıyor ve Halide Edip'e, "Hanımefendi, bu akşam sizi buraya yeni arabamla ben getirmedim mi?" diye soruyor. "Evet paşam. Öyleyse nereye kayboldunuz öyle? Beni terk ettiniz." Halide Edip bu siteme yine hafif bir sitemle cevap verirken, İngiliz heykelci hanım hayranlıkla Mustafa Kemal'i seyrediyordu. "Ben terk etmedim, terk edildim efendim. Siz salona buyurun. Ben değişip geliyorum emrini almıştım sizden." Mustafa Kemal Halide Hanım'a doğru usulca uzanırken sordu. "Bu harika hanım da kim?" İsmet Paşa cevaplandırıyor bu soruyu muzip muzip. "Bir rivayette Churchill'in yeğeniymiş. Moskova'da Lenin'in büstünü yapmış. Burada sizinkini yapacağını umuyor. Ama bizim bugünlerde çok işimiz var. Öyle değil mi paşam?" Halide Edip Hanım imalı bir bakışla süzüyor Mustafa Kemal'i ve fısıldıyor. "Sizin işleriniz hiç belli olmaz paşam." Tam bu sırada zarif ev sahibesi araya girerek paşaya soruyor. "Emrederseniz soframız hazır paşam." "Ben kendi hesabıma çok açım." Paşa bunu söylerken birden hatırlamış gibi, "Tanışıyorsunuz değil mi? İşte bizim Halide onbaşımız. Ordularımızın uğur kadını. Bu hanımefendi de Latife Muammer Hanım, ev sahibimiz. Halide onbaşı gelirken size anlatmıştım. Bakın, Latife Hanım'ın boynundaki şu madalyonun içinde benim fotoğrafım var." Paşa bunu söylerken Latife Hanım'ın boynundaki madalyonu tutmaktadır. Halide Hanım sesinin titremesine engel olmaya çalışarak cevaplıyor paşayı. "Ne kadar zarif." Sonra içinden tamamlıyor düşüncelerini. "Yalnız onda mı var? Şimdi bütün Anadolu kadınlarının gönül madalyonunda senin fotoğrafın var paşam. Sanki bilmiyor musun?" Bir süre sonra bu soru yazarın Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabına da böyle geçecektir. Paşanın "Peki ne duruyorsunuz?" sorusundan sonra hepsi birden yemek salonuna doğru yürüyorlar. Yemek henüz başlamıştır. Muammer Bey'in evinin bütün görkemi bu masadan anlaşılacak gibidir. Gerçekten zengin ve de zarif, düşünülerek hazırlanmış bir sofra bu. Gümüş pırıltıları, kristal ışıltıları, beyaz işlemeli kolalı masa örtüleri, gümüş şamdanlar, kısası görkem ifade eden her şey bu sofrada var. Garsonlar dışarıdan takviye edilmiş. Siyah elbiseler, beyaz eldivenler, usul usul yürüyerek hizmet. Latife Hanım Mustafa Kemal'e sofranın baş yerini usta bir ev sahibi olarak gösteriyor. Mustafa Kemal Latife'yi elinden tutarak özenle sağ tarafına oturtuyor. Halide Edip masanın öbür yanında. Mustafa Kemal'in tam karşısında. Solunda İsmet Paşa, sağında Fevzi Paşa. İsmet Paşa'nın yanında Yakup Kadri, Fevzi Paşa'nın yanında Ruşen Eşref, onların yanında ise Falih Rıfkı ve Asım Gündüz Bey. Diğer misafirler kalan yerlere oturuyorlar. Kalabalığın bir bölümü iç salondalar. Mustafa Kemal büyük bir incelikle kadehini kaldırırken özellikle Halide Edip Hanım'a bakıyor. Hanımefendi, İzmir'in kurtuluşu şerefine. Bu davet ev sahibimiz tarafından bu sebeple veriliyor biliyorsunuz. Siz de lütfeder bizimle bu şerefe bir kadeh bir şey içer misiniz? Memnuniyetle Paşa Hazretleri, ama ben rakıya hiç alışık değilim. Müsaadenizle size bir kadeh şampanya ile refakat edebilir miyim efendim? Ne demek, lütfedersiniz. Ben de sizin huzurunuzda ilk defa rakı içiyorum. Latife Hanım, emir bekleyen garsona dönüyor hemen. Şampanya lütfen, bize, diyor. Şampanya hanımların kadehlerine özenle konurken, Mustafa Kemal bu kez kadehini iyice kaldırmıştır. İzmir'in kurtuluşu şerefine içiyorum. Bütün kadehler ışıl ışıl bu şerefe kalkıyor. Kurtuluşa. Mustafa Kemal tamamlıyor bu dileği. Ve kuruluşa. Alkışlar, alkışlar. Sofradakiler yemeye başlamıştır. Tabakların biri kalkıp biri konuyor. Mustafa Kemal hemen hiçbir yemeğe el sürmeden durumu çoğu zaman olduğu gibi sadece leblebiyle idare ediyor. Konuşulanlar pek duyulmuyor ama neşeli şeyler konuşulduğu bellidir. Vakit ilerlemiş, yiyecekler neredeyse tükenmiştir. Latife Hanım görülür bir dikkatle bütün konukları izlemekte. Bir ara Mustafa Kemal'in sesi duyuluyor derinden. Halide Hanım, siz neden hala onbaşı rütbesiyle dolaşıyorsunuz? Fevzi Paşa'mız sizi çavuş yapmamış mıydı? Halide Hanım bu muzip hatırlamaya güldü önce. Yaptılar paşam, eksik olmasınlar. Bir gün beni yemeğe davet ettiler ve tam yemeğin ortasında lütfedip Halide onbaşı dediler, seni başçavuş yapıyorum. Fevzi Paşa peçetesiyle ağzını sildikten sonra söze karıştı. Ne cevap verdi bana biliyor musunuz? Nereden bileyim? Özel yemeklerde rütbe tevcih ederken geçen konuşmaları, Hoca Paşa. Teşekkür ederim dedi Halide Hanım. Ama benim sevdiğim tek ünvan halkın da bayına yakıştırdığı onbaşılıktır dedi. Mustafa Kemal soruyordu şimdi. Onun için mi rütbe işaretlerini takmadınız? Aa, yapmayın paşam. İnanın rütbemi değiştirmeye vaktim olmadı. Latife Hanım burada hemen araya girerek, izin verirseniz ben hemen değiştireyim hanımefendi, emirleri yerini bulsun dedi. Ve hemen kalkıp Halide Edip Hanım'ın ceketine uzandı. Ceketinizi lütfen bana verir misiniz hanımefendi? Halide Hanım ceketini çıkarmış, frenk gömleğiyle kalmıştı. Ceketini alan Latife Hanım ise aceleyle dışarı çıktı. Olayı bıyık altından gülerek izleyen İsmet Paşa, Fevzi Paşa'ya dönerek usulcacık soruyordu şimdi. Ne diyorsunuz? Mükemmel, başka ne diyebilirim? O maksatla soruyorsan, mükemmel. O maksatla soruyorum. Hoca Paşa, bu hanım kaç yabancı dil konuşuyor biliyor musun? Rumca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce. Paşa için zamanıdır zamanı. Zaten kız iyice tutkun, görmüyor musun? Latife Hanım çok az bir sürede olsa kolejde hocalığını yapmış olan Halide Edip'e gösterilen sıcak yakınlıktan sıkılmış gibiydi. Bunun anlamını çıkaramıyordu. Yoksa aralarında bir şey mi vardı? Ayıp ayıp dedi iğneyle ipliği geçirirken. O senin ne de olsa hocan. Hem paşayı senden çok önce tanımış. Ne oluyor sana? Latife Hanım apoletleri dikilmiş ceketi Halide Edip'e uzatırken masadakiler de onu alkışladılar. Genç hanım, aa daha neler, utandırdınız beni diye karşılıkladı bu alkışları. Şimdi masadan bütün yiyecekler kalkmış, sadece meyve tabakları kalmıştı. Herkesin susmuş olduğu bir anda Mustafa Kemal biraz kısık, biraz buğulu sesiyle ve kendine özgü o mahcup tavrıyla bir Rumeli türküsü söylemeye başladı. Az sonra kendilerini toparlayan davetliler daha geriden ve onun sesini koruyarak Türkiye'ye katıldılar. Manastırın ortasında var bir havuz, canım havuz. Bu yurdun kızları hepsi de Yavuz. Biz güler, oynarız. İsmet Paşa ve Halide Edip. Türkü bitince Mustafa Kemal, İsmet Paşa'nın ve Halide Hanım'ın boş bıraktığı yere biraz da hayretle bakarak, "Hanımefendimiz soframızı ne zaman terk ettiler?" diye sordu. Tam alangle bir kaçış olmuş bu. İsmet Paşa da yok, o da gitmiş. Cevap Latife Hanım'dan geldi. İsmet Paşa'mız uykusuzluğa dayanamazmış paşam. Halide Hanım Efendi ise çok yorgunmuş. hem de yol hazırlıkları için başka vakti yokmuş. Birlikte gittiler. Yol hazırlıkları demek. Pekala, ne yapalım? İsmet Paşa ve Halide Hanım Mustafa Kemal'in türküsü biterken sofradan kalkmışlar ve gerçekten daveti İngiliz usulü kimseyi tedirgin etmeden terk etmişlerdi. Gecenin geç saatlerinde açık bir paytondaydılar. Zaman zaman yüzlerine bir ışık düşüyor, birbirlerine bakıyor ama konuşmuyorlardı. Neden sonra İsmet Paşa, "Hanımefendi, Uşakizadelerin kızını nasıl buldunuz?" diye sordu.